Ayrım 37.
İkar tam rekabet şartlarında dengesizlik göstergesi sayılır. Çünkü yeni yatırımları bu alana çeker, üretim artar ve fiyat düşer. Dengede karlar böylece giderilmiş olur. Yani yeni yatırım dengeye yaklaşılmasını sağlar. Statik teorinin iddiası bu koşulda geçerlidir. Ne var ki tam aksi de olabilir. Yeni yatırım diğer alanlarda karları arttırabilir, dengeden uzaklaşılmasına yol açabilir. Örneğin A sanayine yapılan yatırım birim maliyetlerini düşürmüşse, bunun ürettiği bir hizmeti, ara malı veya kapital eşyasını kullanan B sanayinde karlar yükselir. B sanayi nakdi dıştan yarar sağlamıştır. B sanayinde karların yükselmesi B'ye yeni yatırımları çeker, üretimi genişletir. B'nin üretimi genişledikçe A'nın malına talebi artar. Bu kere A'nın karları artar, yeni yatırımlar bu alana kayarak üretim genişler. Yani bu kere A'ya B sanayinin talep artışı nakdi dıştan yarar sağlar. Nihai dengeye ancak hem A hem B sanayinde birbirini izleyen yatırımlarla her ikisinde de karlar giderildiğinde ulaşılır. Ancak nihai dengededir ki A veya B sanayinde yapılacak yatırımın bireysel karlılığı toplumsal faydasının göstergesi olur. Nihai dengedeki yatırım miktarı B sanayinde üretim artmazdan önceki yatırım miktarından büyüktür. Bundan ötürü bir yatırım diğer üretim alanlarında nakdi dıştan yararlara yol açıyorsa, bu yatırımın bireysel karlılığı toplumsal, sosyal faydasının altında kalıyor demektir. Şimdi A ve B sanayilerinin rekabet şartlarını bozmadan birleştirildiğini kabul edelim. Öyle ki A'ya yapılan yatırımın B'ye sağlayacağı nakdi dıştan yararlardan veya tersi tek yatırımcı yararlanabiliyor olsun. Bu koşulda A'ya yatırım A ve B'nin birleştirilmediği duruma oranla daha karlı, daha büyük olacaktır. Ne var ki B'ye de yatırım yapılmış ve üretim genişletilmiş olsaydı A'nın malına talep daha yüksek olacaktı. Bundan ötürü de A'ya yatırım daha karlı ve büyük olabilirdi. Çünkü A'ya yapılacak yatırımı sınırlayan B'nin kapasitesinin küçüklüğü dolayısıyla A'nın malına talebin düşüklüğüdür. Aynı şekilde B'ye yapılacak yatırım A'nın kapasitesinin dolayısıyla B'nin malına talebin küçüklüğüyle sınırlıdır. Ancak A ve B sanayi bir arada geliştirildiği takdirdedir ki bu sınırlar ortadan kaldırılabilir. Öyleyse bu iki sanayinin gelişmesi bir arada planlanmalıdır. Yatırım hacmi buna göre belirlenirse A'da ve B'de yatırımın ayrı ayrı karlılığı toplumsal sosyal faydasının göstergesi olabilir. A ve B sanayileri arasındaki ilişki nakdi dıştan yararların ancak bir türüne örnektir. Diğerleri şunlar olabilir. A sanayindeki genişleme, 1. A'nın kullandığı bir kapital eşyasını veya ara malı üreten, 2. A'nın ürettiği malla tamamlayıcı olan bir malı üreten, 3. A sanayinde kullanılan bir üretim girdisini ikame eden bir girdiyi yapan, 4. A sanayindeki gelişme ile gelirleri yükselen kişilerin tükettiği malı üreten bir sanayi de karları yükseltebilir. Bundan ötürü bireysel karlılıkla toplumsal fayda arasındaki farkı giderebilmek için bütün yatırımlar bir arada bir merkezden planlanmalıdır. Piyasa ekonomisinin kar kıstası yatırımların optimal dağılışı ve sanayileşme söz konusu olduğunda kötü bir rehberdir. Bu açıklamayı Skitovski şu biçimde de ifade eder. İktisadi kararların merkezileşmemiş olduğu bir dönemde her karar merkezinin diğerlerinin kararlarını bilmesini sağlayacak bir haberleşme düzeni gerekir. Öyle ki bu kararların birleştirilmesi, koordine edilmesi mümkün olsun. Piyasa ekonomisinde bu haberleşme düzenini sağlayan piyasa fiyatlarıdır. Tam rekabet piyasasının üstünlüğü bu haberleşmeyi güvenilir şekilde yapmasına, karar merkezlerinin bu haberlere gereken tepkiyi göstermesine dayanır. Ne var ki piyasa fiyatları ancak şimdiki durumu yansıtır. Bunların gelecekteki durumu yansıtması söz konusu değildir. Dolayısıyla piyasa fiyatları cari üretim kararlarını birleştirmek için yeterli olsa da uzun dönemde etkilerini gösterecek yatırım kararlarını birleştirmek bakımından yeterli sayılamaz. Yatırım kararlarının gerekli biçimde birleştirilmesi, bugünkü planlar ve bu planların ortaya çıkaracağı gelecekteki durumlar hakkında haberleşmeyi gerektirir. İşte fiyat sistemi bu haberleşmeyi sağlayamadığı için merkezileşmiş yatırım planlamasına gidilmelidir. Gerçekte yatırımların optimal dağılımı için piyasa mekanizmasına güvenilemeyeceğine değinen iktisatçılar, piyasa mekanizmasının her alanda başarısız olduğunu söylememektedir. Yukarıdaki anlamda piyasa mekanizmasının yetersizliğini ilk belirten Rosenstein Rodan buna örnektir. Kendisi belirli tüketim malı stoklarının tüketiciler arasında dağılımı ile kapital teçhizatı, emek ve tabii kaynaklar verirken, üretimin çeşitli dallar arasında dağılımında piyasa mekanizmasına agüdede güvenilebileceğini kabul eder. Buna güvenilmeyen konu yatırımların optimal dağılımıdır. 2. Agü için nakdi dıştan yararların önemi. Yukarıdaki anlamda yatırımların optimal dağılımında piyasa ekonomisinin yetersizliği, gelişmiş sanayileşmiş ülkeler için geçerli olmadığı halde, niçin agü için söz konusudur? Diğer bir deyişle niçin yatırımların bireysel karlılığıyla toplumsal faydası arasında büyük farklar ortaya çıkabilmektedir? Bu görüşü savunanlara göre farkın nedeni şudur. Üretim tekniği seçeneklerinin sınırlılığı dolayısıyla herhangi bir üretim dalındaki işletmenin optimal ölçeği bir ülkeden diğerine çok değişmez. Oysa belirli bir alanda agüde daha önce yapılmış yatırım ya hiç bulunmaz veya üretim düzeyi çok düşüktür. Bunun için o alandaki toplam üretimin oranı olarak yeni yatırım çok yüksek bir düzeyi oluşturur. Dolayısıyla fiyatlar üzerindeki etkisi çok güçlü olabilir. Ayrıca yakın ikame mallarının sınırlılığı talep elastikiyetini çok düşürür. Bu iki olgu bir arada belirli bir yatırımın mal, hizmet veya girdi fiyatları üzerindeki etkisinin çok güçlü olmasına yol açar. Oysa gelişmiş sanayileşmiş ülkelerde belirli bir yatırımla piyasaya arz edilecek mal, hizmet veya girdi miktarındaki değişme toplamın ancak küçük bir oranıdır. Yani marjinal niteliktedir. Ayrıca yakın ikame mallarının çokluğundan ötürü talep de elastiktir. Bu nedenle gelişmiş ülkeler için konu edilmeyen bu olgu, agü için söz konusu edilir. Yatırımların optimal dağılımında piyasa mekanizmasının yetersizliği savına ve iktisadi planlama gereği sonucuna götürür. 3. Nakdi dıştan yararlar ve yatırım programlarında tamlaşma. Nakdi dıştan yararlardan yararlanabilmek için hangi yatırımlar bir arada planlanmalıdır? Bu görüşü savunan iktisatçılar hangi yatırımların bir arada planlanacağını belirtirken dengeli büyüme ve büyük itiş olarak anılan kalkınma teorilerine varmaktadır. Rosenstein Rodan, bütün kurulacak sanayinin tek bir firma veya tröst gibi ele alınarak ve planlanarak yaratılmasını önerir. Diğer bir deyişle bütün yatırımlar sanayileşme sürecinde birbirine nakdi dıştan yararlar yaratıyor, birbirini tamamlıyor sayılabilir. Nurkse, A. Lewis ve diğerleri de Rosenstein Rodan'ın tezini kabul eder. Aşağıda belirtilen iki alanda nakdi dıştan yararların önemi üzerinde dururlar. 1. Sosyal sermaye yatırımları ve diğer temel sanayilerdeki bölünmezlikler, bunların diğer üretim dallarına nakdi dıştan yararlar sağlamasına yol açar. Bunun için bir arada planlamayı gerektirir. 2. Talep de bölünmezlik gösterir. Çünkü tek bir tüketim malına yapılacak yatırım, iç piyasanın sınırlılığı ve dış piyasalarda rekabet olanaksızlığı ile karşılaşır. Bu da fiyat düşürülmezse malların satılamaması rizikosunu veya fiyatların maliyeti karşılayamayacak kadar düşmesi rizikosunu getirir. Oysa birçok tüketim malları bir arada planlanıp yatırım yapılırsa her birinin satılamama rizikosu düşer, karlılığı artar, yatırım dürtüleri yükselir. Dolayısıyla bunlar bir arada planlanmalıdır. Buna çok zaman tarımla sanayi arasındaki tamlaşma da eklenmektedir. Böylece ekonomi hem dikey yani birbirini izleyen üretim aşamalarındaki yatırımları hem yatay yani aynı üretim aşamasındaki yatırımları kapsayan bir genel yatırım planına bağlanmış olmalıdır. 5. Kalkınma için gerekli yatırım hacminin büyüklüğü ve piyasa mekanizmasının yetersizliği. Rostow, Nurkse. Rostow, Lewis, Singer, Liebenstein ve diğer benzer görüşteki iktisatçılara göre, AGÜ'deki tasarrufların milli geliri oranı piyasanın kendiliğinden işleyişine bırakıldığında %4-6 arasında değişir. Bu düşük tasarruf oranı ise ancak neredeyse durağan bir dengeyi sürdürür. Durgunluğu kendi kendini besleyen iktisadi büyüme sürecine dönüştürebilmek için tasarruf yatırım oranında süratli bir sıçrama ile bu oranın milli gelirin %10-15'ine çıkarılması gerekir. Rostow, ekonominin kendi kendini besleyen büyüme aşamasına geçişi hazırlayacak, uçuşa geçiş, take-off sağlayacak, üç birbiriyle ilişkili şarttan biri olarak bu oranın %5'ten %10'a çıkarılmasını belirtir. A. Lewis, kalkınma teorisinin cevaplandırması gereken ana sorun, daha önce milli gelirin ancak %4-5'ini tasarruf edebilen bir toplumun hangi etkenlerle bu oranı %12-15 veya daha fazla yükseltebildiğidir demektedir. Nakdi dıştan yararlara bağlı olarak dengeli büyüme veya büyük itişi kalkınma için gerekli gören Rosenstein, Rodan, Nurkse, Liebenstein gibi iktisatçılar ise bunun teorik nedenlerini şöyle açıklar. Ekonomiyi durağan durgunluk dengesinden kurtarmak ve yatırımların optimal dağılımını gerçekleştirebilmek için büyük hacimde yatırım yapmak gerekir. Küçük hacimde ve ayrı zaman dilimlerinde yapılacak yatırımların doğuracağı gelir artışı, tek bir kerede yapılacak aynı tutardaki yatırımın doğuracağı gelir artışından daha küçüktür. Dengeli büyüme ve büyük itiş teorilerinin özet olarak söylediği budur. Bir yandan AGÜ kendi kendine bırakıldığında yaratılan tasarruf oranının ancak durgunluk dengesini sürdüreceğini, bir yandan sürekli büyüme için tasarruf yatırım oranının yükseltilmesi gerekeceğini söylemek açıktır ki, piyasa mekanizmasına bir veya diğer şekilde müdahaleyi istemek demektir. AGÜ ile ilgilenen iktisatçıların ideolojik tutumları bu müdahalenin kimin yararına olacağı noktasında çok açıktır. Politika önerilerinde bu farklar kolayca gözlenebilir. 1. Rostow'a göre gelir bölüşümü geliri tüketecek veya gömüleyecek olanlardan bunu verimli yatırımlarda kullanacak olan girişimcilere doğru değiştirilmeli, yabancı sermaye ithal edilmelidir. Yerli sanayi mamullere efektif talep genişletilerek yerli girişimcilerin kârları arttırılmalı ve kârların yatırımlara yöneltilmesi beklenmelidir. Enflasyon, banka kredi sistemi, sermaye piyasası bu amaca yönelmelidir. Burada model gelişmiş batılı ülkelerin sanayileşme sürecindeki denemelerdir. Tasarruf oranı yükselişi girişimci lehine olan gelir bölüşümü değişimine bağlanır. 2. Nurkse, kapital arzının bollaşması ve kapital teşekkülünün süratlenmesinde ağırlığı gizli işsizliğin yoğun olduğu AGÜ'de gizli işsizlerin verimli faaliyetlerde kullanılmasına verir. Rostow'un aksine gelir bölüşümü eşitsizliğinin ortalama tasarruf oranını yükseltmeyip azaltacağını söyler. Nedeni gösteriş güdüsüyle tüketimdir. Tüketici tercih fonksiyonları arasındaki karşılıklı bağlılık, kişinin yaptığı tasarrufu mutlak değil, nispi gelir düzeyine bağlar. Düşük gelirli toplum katları yüksek gelirlilerin tüketim düzeyine özendiği için gelir bölüşümü eşitsizliği, ortalama tasarruf meylini yükseltmeyip azaltır. Yabancı yatırımlar ise AGÜ'lerle gelişmiş sanayileşmiş ülkeler arasındaki farkı azaltmayıp aksine arttırabilir. 3. M. Bronfenbrenner için iktisadi kalkınmanın finansmanında mülkiyete el koyma, batılı anlayışla uyuşmazlığı bir yana önemli bir araçtır. Kanısınca Sovyet Rusya, Çin ve diğer halk demokrasilerinin süratle kalkınmasına rağmen batı ahlaki ilkelerini benimseyen AGÜ geri kalmaktadır. Önerisine göre mülkiyete el koyma koşulunda kapitalistin tüketiminden, verimsiz lüks mesken gibi yatırımlardan, ülke dışına kapital kaçışlarından, İktisadi kalkınmanın finansmanına gelir aktarılacaktır. Bu da geniş halk kitlelerinin tüketimini kısmadan kalkınmayı sağlayabilecektir. Kurduğu modeller yoğun nüfuslu bir AGÜ varsayar. Kendisi özellikle yoğun nüfuslu Asya ülkelerinde gelecekte iktisadi kalkınmanın finansmanında el konulmuş mülkiyet gelirinin kullanılmasını bekler. Batı dünyasında kapitalist gelişme için 19. yüzyılda bulunan şartların bugün AGÜ'de bulunmadığı kanısındadır. Açıktır ki Rostov'un bugünün gelişmiş ülkelerindeki büyüme yönteminin AGÜ'de tekrarlanacağını kabul eden görüşünden Bronfenbrenner'in görüşüne bir hayli mesafe vardır. Nurk ise arada daha uzlaştırıcı bir görüşü temsil eder. Kısacası iktisadi kalkınmanın tasarruf yatırım hacminde büyük bir artışla sağlanabileceğinde iktisatçıların bir kısmı oy birliği içindedir. Fakat kalkınmanın finansmanını kimin yükleneceği, gelir artışından kimin yararlanacağı söz konusu olduğunda her iktisatçının kendi ideolojik tutumuna göre çok farklı öneriler ortaya çıkmaktadır. 6. Piyasa mekanizmasının özellikle dış ekonomik ilişkilerde iktisadi kalkınmaya olumsuz etkileri. Myrdal, Singer, Prebisch, Nurkse. Liberal öğretinin serbest dış ticaret teorisi gerek klasik gerek neoklasik okuldaki ifadesiyle bir ülkenin iktisadi gelişmesinde ve ülkeler arası refah farklarının azalmasında serbest dış ticarete önemli bir yer verir. Her ne kadar teori Faelist'ten itibaren yavru veya bebek sanayilerin kurulmasına imkan hazırlamak savıyla reddedilmiş ve diğer bazı önerilerle koruma politikası kabul edilmişse de bir ekonominin dış ilişkilerinin gelişmesi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği pek kabul edilmemiştir. Oysa AGÜ'nün kalkınamama olayı üzerinde duran iktisatçıların bir kısmı, AGÜ ile gelişmiş sanayileşmiş ülkeler arasında dış ticaretin ve sömürgeciliğin genel olarak olumlu değil olumsuz etkileri olduğunu belirtir. Bu olgu da iktisadi kalkınmanın kapitalizmin büyümesinden farklı olarak piyasa güçleriyle kendiliğinden gerçekleştirilemeyeceği görüşünü destekler. Bu olumsuz etkilere karşı koyabilmek müdahaleyi gerektirir. A. Karşılıklı sebep-sonuç ilişkisi ve geri itme etkisi, Myrdal. İki ülke veya bölge arasında serbest girdi akımları veya ticaretin, üretim girdilerinin marjinal verimini ve gelirlerini eşitlemesi, ancak belirli varsayımlar gerçekleşirse mümkündür. Her ikisi de gelir elastikiyeti eşit mallar üretmelidir. Üretim fonksiyonları aynı ve homojen bir dereceli olmalıdır. Ulaştırma masrafları sıfır olmalıdır. Üretim girdileri tam akışkan olmalıdır. Bu varsayımlar altında iş gücüne oranla kapitalin K kapitali L iş gücünü gösterirse, yani K bölü L oranının en yüksek olduğu bölgede reel ücretler en yüksek, kapitalin marjinal verimi en düşük düzeydedir. Serbest piyasa ekonomisinde buna tepki olarak kapital marjinal verimin daha düşük olduğu K bölü L oranı yüksek bölgeden, bu oranın daha düşük olduğu nispeten fakir bölgeye akar. Emek ise K bölü L oranı düşük fakir bölgeden, bu oranın daha yüksek, dolayısıyla emeğin marjinal veriminin ve reel ücretin daha yüksek olduğu zengin bölgeye yönelir. Kapital ve emeğin bu aksi yönde hareketleri, zengin ülkede kapital verimini yükseltip reel ücreti düşürürken, fakir bölgede reel ücreti yükseltip kapitalin marjinal verimini düşürür. Yani serbest dış ticaretin mal hareketleri için ileri sürdüğü girdi fiyatları eşitlenmesi, girdi akımlarıyla da desteklenir. Bu hareketlerin sonucunda denge kurulur. Myrdal, neoklasik iktisadın bu modelini AGÜ ile gelişmiş kapitalist ülkeler arasındaki ilişkilerde kabul etmez. Görüşü bu iki ülke grubu arasında serbest dış ticaret ve serbest girdi hareketlerinin dengenin kurulmasına hizmet etmediği, aksine bu ikisi arasındaki girdi verimliliği ve girdi getirisi farklarını büyütecek yığımlı değişmelere yol açtığıdır. Çünkü normal koşullarda herhangi bir değişme kendisine karşı koyacak ve dengeye yöneltecek bir diğer değişmeyle değil de kendisini destekleyecek aynı yönde bir değişmeye yol açar. Değişme aynı yönde yığımlı bir sürece dönüşür. Myrdal'ın analizi kısaca şu temellere dayanır. Piyasa ekonomisinin bir ülkenin çeşitli bölgelerinin gelişme sürecindeki etkisi, bölgeler arasındaki eşitsizlikleri arttırmak yönündedir. Tarihsel ve tabii nedenlerle ülkenin bir bölgesinde üretim fonksiyonları daha elverişli ise, bu bölge sınai mamuller gibi gelir elastikiyeti daha yüksek mallar üretebilir. Gelir artışlarından daha düşük gelir elastikiyeti olan tarımsal ürünleri yetiştiren bölgelere oranla daha fazla yararlanır. Ülke içinde mübadele hadleri bu bölgenin lehine döner. Üretim fonksiyonlarının elverişliği ve lehe dönen iç mübadele hadleri etkisiyle bu bölgeler kapitali de, vasıflı ve etkinliği yüksek emeği de kendilerine çeker. Ülkenin diğer bölgesi ise kapitali ve genç etkin iş gücünü kaybeder. Mübadele hadleri aleyhine döner. Bu etkenler dolayısıyla fakir bölgenin fakir kalması olgusu ile karşılaşılır. Gelişen bölgenin bu fakir bölge üzerinde bazı olumlu yayılma etkileri olabilir. Fakat tarihsel olarak bu olumlu etkiler agüde çok zayıf kalmıştır. Nedeni tarımsal fakir bölge ile gelişen dinamik bölge arasındaki ilişkilerin birincinin ikinciden yararlanacak nitelikte olmamasıdır. Tarımsal bölge gelişen sanayi bölgesine ham madde ve gıda maddesi vermediği gibi bundan sanayi mamul de almamıştır. Myrdal'a göre agü dış ticarete açıldıkları andan itibaren ülke içindeki bu ikili yapı dış ticaretin etkileriyle daha şiddetlenmiştir. Çünkü gelişme olanakları olan bölge dış ticaretin etkisiyle daha da gelişmiş, karşılaştırmalı üstünlüklerinden yararlanarak dış ticaret yoluyla geliri artmıştır. Oysa fakir bölgede dış ticaret, ayrıca küçük sanayinin el sanatlarının rekabete dayanamayarak çökmesi sonucunu vermiştir. Ülkenin bu iki bölgesi arasındaki gelir farkları şiddetlenmiştir. Bu şiddetli farklar iktisadi kalkınmayı önlemektedir. Agü'deki üretim yapısı karşılaştırmalı üstünlüğe göre ihtisaslaşmayı değil, dış ticaretin sömürgeciliğin bu ülkelerde sanayileşmeyi engellemiş olmasının etkilerini yansıtır. Teoride olduğu gibi kapitalin bu ülkelere akıp vasıfsız iş gücünün de gelişmiş ülkelere göç edip bir çeşit denge kurulmasını beklemek mümkün değildir. Aksine eğer sıkı döviz kontrolü uygulanmazsa kapital bu ülkelerden gelişmişlere doğru akar. Oysa gelişmiş ülkelerin göçmen sayısı sınırlamaları agüdeki vasıfsız emeğin gelişmişlere gitmesini önlemektedir. Myrdal, Uluslararası Para Fonu, GATT gibi uluslararası kuruluşların hala liberal öğretinin ideolojik kaynaklı serbest dış ticaret teorisindeki ilkeleri benimseyerek agüye uygulamalarını şiddetle eleştirmektedir. Kısacası Myrdal'ın savı serbest dış ticaret ve sömürgeciliğin agünün ikili yapısını şiddetlendirdiğidir. Bu ikili yapı ise kalkınmayı önlemektedir. Bugünkü üretim yapılarının karşılaştırmalı üstünlüklerle hiçbir ilişkisi yoktur. Dolayısıyla serbest dış ticaret teorisi ilkeleri bunlara uygulanamaz. Uluslararası girdi akımları da bu ülkelerin aleyhine işlemektedir.